Ayrım 36, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 434, 108. kısım. Virginia, Frank Moore'un kiralık kamyoneti Bellevue Psikiyatri Kliniği'nin önüne çekti. Gözlüklerini taktı, cebinden çıkardı, takma dişleri ağzına yerleştirdi ve dikiz aynasında sırıtarak nasıl göründüğüne baktı. Vay be, çıkık üst dişler bana çok yakıştı. Bellevue'ya doğru baktı ve bir an tereddüt etti. Sonra yeniden aynadaki görüntüsüne baktı ve kendine kızdı. Bu kadar basit bir şey için ölüp ölüp dirilmekten utanmıyor musun? Cesur ol ve git hallet şu işi. Gary Wassem uzun boylu, kaslı, saçları permalı ve bembeyaz dişleri olan yakışıklı bir adamdı. Bellevue Akıl ve Ruh Sağlığı Enstitüsü'nde gece nöbetçisi olarak görev yapıyordu. Ve mavi tulum giymiş orta yaşlı bir adam içeriye girdiğinde önünde duran dosyaları karıştırıyordu. Wassem kafasını kaldırıp gülümsedi. Önündeki adam Tommy Lee Jones'un uzun boylusuydu. Tabii onun dişleri daha düzgündü, buyurun. Adam Wassem'in yakasındaki isim kartına baktı. ''Buradaki yetkili sen misin Gary?'' ''Evet efendim, benim.'' ''Profesör Jenks buralarda mı?'' ''Burada değil efendim, evinde.'' Ziyaretçi kimliğini çıkarıp gösterdi. ''Şanslı adam, demek gece nöbetlerine kalmıyor. Benim adım Moran, telefon şirketinin mühendisiyim. Aslında orijinal santralı buraya ben kurdum ama yıllar önceydi. Sen burada yoktun o zamanlar delikanlı.'' Wassem adama gülümsedi. Ona delikanlı denmesinden hoşlanmıştı. Çünkü sonuçta 40 yaşına gelmiş sayılırdı. Geçenlerde botoks için $800 harcamıştı ve bunun harcadığı paraya değdiğini görüyordu. O zamandan bu yana epey değişiklik olmuştur herhalde efendim. Moore'un başını salladı. Öyle zannederim. Santrale birazcık yeni boya çekmenin zamanı gelmiş. Hey, sen güçlü kuvvetli bir delikanlıya benziyorsun Gary. Spor yapıyor musun? Wassem'in gözleri parıldadı hemen hemen her gün. Fiziğiyle gurur duyuyordu. Günde en azından 200 kere şınav çekiyordu. Baldırları ve pazıları taş gibiydi. Moran hayran hayran, çivi gibisin ama telefonların arızalı, baksana. Herhalde durum çok acil. Genç hasta bakıcı kaşlarını çattı. Hatlarda bir sorun yok diye biliyordum ben. Servis çağıran kim? Moore'un elindeki yazı tahtasına baktı. Burada Profesör Hicks'in bakım istediği yazıyor. Birkaç telefonda aralıklarla vınlama sesi duyulmuş. Bütün gün başka yerlerde işlerimiz vardı. Buraya ancak bu saatte gelebildim. Gary şüpheli gözlerle baktı. Sizin telefon hatları üzerinde çalışmanıza izin verme yetkisine sahip değilim efendim. Moore'un omuzlarını kaldırdı ve arsız bir yüz ifadesiyle ''Benim hiç umurumda değil Gary, ama beni çağırdığınız için servis ücretim de ödenecek. Bağlantı kutusu bodrumda değil mi? Belki de Doktor Hodge sana izin verebilir. O kadını geçen seferden hatırlıyorum. Doktoru arayıp Moore'un burada olduğunu söyle ona.'' ''Doktor Hodge bir haftalığına Vegas'ta bir tıp konferansına katılmaya gitti efendim.'' Moran sırıttı. Şanslı karı, eminim boş vakitlerinde fındık kırıyordur. Wassem gülümsedi. Sizce öyle midir efendim? Kesinlikle. Peki benim ne yapmamı istiyorsun Gary? Gideyim mi kalayım mı? Buranın amiri şu anda sensin. Konuşma sırası sende. Hasta bakıcı omzunu silkti. Bence bir sorun yok. Moran kafasını salladı. İşte erkek adam böyle. Senin gibi kararlı olmalıdır Gary. Gidip şu kablolara bir bakayım. 109. kısım. Baltimore, Uluslararası Havaalanı, Maryland. Tutuklanmamdan 5 dakika sonra beni varış terminalinin dışında bekleyen ama kime ait olduğunu bilmediğim yeşil bir Ford'a götürdüler. Stone ile Rains beni aralarına almış, havaalanının kapısından çıkarırlarken ellerim kelepçeliydi. Yanımda Rains'in olmasından rahatsızlık duyuyordum. El çantamı o taşıyordu. İçini arayıp kimliğime el koydu. Yüzünde sanki aramızdaki dostluğun sona erdiğini gösteren bir ifade vardı. Ama her şeyi açıklamaya büyük bir ihtiyaç duyuyordum. Lou, konuşmamız gerekiyor. Lou bana buz gibi bakışlarla baktı. Konuşacağımızdan hiç kuşkun olmasın Kate. Cevaplaman gereken bazı sorularımız var. Arabada konuşuruz. Ford'a ulaştık. Stone beni arka koltuğa itti ve içeriye dalarak yanıma oturdu. Rains de direksiyona geçti. ''Bu kelepçeler gerçekten de gerekiyor mu?'' dedim yalvaran bir sesle. Reigns bana gözlerini dikti. Peki ya sence gerekmiyor mu Kate? Seninle Fleiss cinayetlerinin işlendiği yer arasında bağlantı olduğunu gösteren kanıtlar bulduk. Tabii bu arada biraz evvel tuvalette gördüğüm manzaraya daha gelmedim.
Ne kanıtı be?
Stone, masumum numaralarını yemezler senin Warren. Senin giydiğin bir kıyafete ait lifleri Fleiss'ların karavanında bulduk. Ayrıca tanıklardan biri Fleiss'ların öldürüldükleri gece senin adamla tartıştığını gördüğünü söyledi. Bizim merak ettiğimiz konu şu, neden adamı ve kızını öldürüp cinayete kopyacı katil süsü vermeye çalıştın?
Kulaklarıma inanamıyordum, şok içindeydim. Tamamen saçma bunlar, ben ne Fleiss'ı öldürdüm ne kızını ne de başka birini.
Stone göreceğiz bakalım dedi, peki ya havaalanındaki polisi?
Katilin yüzünü göremedim, siz gelmeden az önce tuvaletin camından kaçtı ama onun İstanbul'da cinayetler işleyen katil olduğunu biliyorum.
Stone küçümseyen bir tavırla iyi numara. Neden sana inanacakmışım ki Moran? Sen bize birinin kalkıp dünyanın dört bir yanında cinayetler işlediğini ve tek amacının sana iftira atmak olduğunu söylüyorsun.
İşte ben de size tamı tamına bunu söylüyorum ve bana inanmak zorundasınız Stone.
İyi ama ben inanmıyorum. Benim tek inandığım şey kanıtlardır. Haydi anlat bakalım Moran. Otis ve Kimberly Fleiss cinayetleri hakkında ne diyeceksin bakalım?
Öfkeden kuduruyordum. Stone, belki bana karşı nefret duygularıyla dolu olmasaydın, benim Fleiss'ları asla öldürmeyeceğimi de bilirdin.
Sen ona git elinde gün gibi kanıtlar tutan savcıya anlat. Olaylar zannettiğinden çok daha ileri bir boyutta Moran.
Reigns'e döndüm. Lou, senden beni dinlemeni istiyorum.
Reigns arabayı çalıştırdı sinirliydi. Doğru söylüyorsun, konuşmamız gerekiyor. Ayrıca bir sürü konuda açıklama yapman gerekiyor. İstersen açıklamalarını yapmaya şimdi başla, ister misin?
Mürit varış terminali yolcu salonunun dışındaydı. Kate Moran'ı elleri kelepçelenerek götürülürken gördü. Aptal karı bu kez kendisini yakalatmış ve bütün planlarını suya düşürmüştü. Tuvaletin penceresinden son anda kaçabilmişti. Eğer bir saniye daha gecikmiş olsaydı başı büyük derde girecekti. Pencereden iki bina arasındaki dar bir alana inmişti. Birkaç dakika sonra terminalin yan tarafındaki personel kapısından dışarıya çıkıyordu. Tombala! Polislerin Moran'ı ön taraftan alacaklarını düşünmüştü ve tahmini doğru çıkmıştı. Peki ama şimdi bu kadını nasıl ele geçirecekti? İki federalin kadını bir arabanın arka tarafına bindirdiğini gördü ve elini çabuk tutmaya karar verdi. Dikkat çekmemeye çalışarak taksi durağına geldi. Sıranın fosforlu kırmızı papyon kravat takmış, zenci bir taksi şoförünün taksisinde olduğunu gördü ve şoföre ''Hey, eğer istediğimi yaparsan sana $200 bahşiş veririm.'' dedi. Şoför ciddi bir yüz ifadesiyle ''Sen yanlış adam buldun birader, ben seni sandığın tiplerden değilim.'' ''Senden bir arabayı takip etmeni istiyorum.''
Taksi eski bir şeydi ve mürit arabanın artık hurdası çıkmış olduğunu gördü. Kırmızı koltuk derisi çatlamış ve yırtılmıştı. Adamın böyle bir işe atlayacağını düşünmüştü. Sürücünün gözleri parıldadı. ''O zaman olay farklı. $200 bahşiş dedin değil mi? Atla bakalım içeri.''
Mürit arabanın arka tarafına geçti. Tam o sırada yeşil Ford'un yolun karşı tarafına doğru hareket ettiğini gördü ve şoföre ''Şu yola çıkan yeşil Ford'u gördün mü?'' dedi.
Sürücü kafasını arka tarafa çevirip ilerideki arabaya bak. ''Gördüm. Göz testi falan mı yapıyorsun? Ben kör değilim bayım.''
''200 değil. O Ford'u kaçırmazsan sana $500 veriyorum.''
110. Kısım Bellevue, Akıl ve Ruh Sağlığı Enstitüsü, Virginia. Frank Moore'un bir saat boyunca bodrum kattaki dosyaları karıştırdı. Bellevue'ya gelmek aklına gelmiş ve Kate'e bundan bahsetmemişti. Ama bu ziyarete değeceğini ummuştu. Bazı dosyaları kutularından çıkarmış ve masanın üzerine yaymıştı. Ama ölgün ışıklı kirli floresan lambalar pek işine yaramıyordu. Telefon santralinin bağlantı panelinin kapağını açık bırakmıştı. Ortaya bir sürü renkli teller çıkarmıştı. Bunu da hasta bakıcının şüphelenip kontrole gelme ihtimaline karşı yapmıştı. Tam başka bir kutudaki dosyaları çıkarmak üzereyken merdivenlerden inen ayak sesleri duydu. Büyük bir telaşla belgeleri toplayıp masanın altına sakladı. Permalı saçlı Gary merdivenlerin başında belirdi. Tam yarı yolda durdu ve içeriye doğru seslendi.
Orada bir sorun yok ya. Moore'un adama doğru dişlek dişlek gülümsedi ve adama eliyle karanlık tarafa gelmesini işaret etti.
Gayet iyi gidiyor. Bir tek ışıklar çok zayıf burada. Ama burada ne gördüm bir bilsen aklının ucuna bile gelmez.
Ne?
Fare gördüm. Burada fare var.
Fare mi?
Evet efendim, burada bir sürü fare var. O yüzden de aşere servisini çağırmanız gerekiyor galiba.
O küçük şeylerden nefret ederim. Beni korkuturlar. Hep beni ısıracaklarından, sonra da kemirgenlerin yol açtığı o hastalıklardan birine yakalanacağımdan korkarım. Benim gördüğüm koskocamandı.
Gary irkildi ve huzursuz adımlarla merdivenlerden yukarıya çıkmaya başladı.
Ben sadece siz iyi misiniz diye sormaya gelmiştim.
Moore'un tekrar dişlek dişlek gülümsedi.
Sen beni boş ver evlat, işim bitir bitmez yukarı geliyorum.
Peki tamam. Hasta bakıcı geri geri birkaç adım gitti ve kapıyı Moore'un yüzüne kapatmadan önce belli belirsiz gülümsedi.
Moore'un dosya yığınları arasından eski ve kalın sayılabilecek kahverengi bir dosya çıkardı. Dosyanın sayfalarını çevirmeye başladı ve suratını buruşturdu. Dosyayı masanın üzerine bıraktı ve el feneriyle sayfaları gözden geçirdi. 20 dakika boyunca dosyanın içindeki belgeleri okudu ve sarı sayfalı bir not defterinden koparılıp sayfalardan birinin arkasına iliştirilmiş bir kağıt parçasını görünce neye uğradığını şaşırdı.
Kağıdın üzerindeki el yazısını okudu ve yüzü kireç gibi oldu.
İsa, Hazreti Mesih.
Moore'un yüzünde şaşkın bir ifadeyle not defterinden koparılmış kağıda baktı ve kendi kendine
''Oğlum Frank, 1'e 10 bahse girerim, akıllara durgunluk verecek bir şey buldun sen.''
111. Kısım Washington, Baltimore Karayolu. Lou Raines'e her şeyi anlattım, ta en başından en sonuna kadar. Ayrıca emirlerine neden uymadığımı da açıkladım. Raines sık sık dikiz aynasından bana baktı, Stone da dinledi. Ama söylediklerime zerrece ilgi göstermedi. Suçlu olduğuma kesin kararını vermiş olduğunu düşündüm.
''Bitti mi Moran?'' diye sordu Stone duygusuz bir sesle.
''Size bildiğim her şeyi anlattığı görmüş olabileceğini anlamış değilim. Buna bir yanıt bulamıyorum, bana komplo kurulduğu dışında.''
Gözlerimi kocaman kocaman açıp dikiz aynasından Raines'e baktım. Ama Raines bakışlarımı görmezden geldi. Artık kendimi tutamayacak bir noktaya gelmiştim.
''Neden bana artık inanmadığını anlayamıyorum Lou.''
Raines cevap vermekten kaçındı. ''Şimdi sence bu işin içinde bir komplo mu var?'' Sesimin umutsuz çıktığını fark ettim.
''Flies cinayetlerinde bana bir komplo kurulduğuna adım gibi eminim. Ama neden böyle bir komplo kurulmuş bunu bilemiyorum. Tek bildiğim bunları Gamal'ın yapmış olabileceği.''
Raines bana ''Haydi oradan sen de'' der gibi baktı. ''Bu delice bir şey yemezler. Sen hiç zehirli iğneyle idam edilen bir insanın idamdan kurtulduğunu duydun mu?''
''Duymamış olmam böyle bir şeyin olamayacağı anlamına gelmez Lou.''
''Bu tamamen boktan bir teori yorumunda bulundu Stone ve Lou'ya dönerek. Sana söylemiştim bu kadın deli diye. Başka kanıt gerekir mi?'' dedi.
Raines aynadan bana baktı. ''Bence sen o konuyu sakın açma Kate, çünkü bu konuşmaya bile değmez. Gamal'a otopsi yapıldı, ölü olduğu ilan edildi ve gömüldü.''
Israrlıydım. ''Ölüsünün gömüldüğünden nasıl emin olabiliriz? Gamal'ın mezarı açılmadan böyle bir şeyi nasıl bilebiliriz?''
Raines sıkılmıştı. ''Sabrımı taşırma, söyledim sana, o öldü.''
''Peki ya yazlık evdeyken aldığım o tüyler ürpertici telefonları kim açtı bana?''
''Zaten gerçekten telefon mu edildi yoksa bunu uydurdun mu? Sen bile tam olarak emin değilsin, bunu sen söylemiştin.''
''Ama ikinci telefondan adım gibi eminim.'' dedim.
''Belki eminsin ama şu anda beni düşündüren tek şey verdiğim emirlere uymaman ve yüzüne baka baka Cooper'a yalan söylemen.''
''Kötü bir amacım yoktu. Ben sadece İstanbul'daki cinayet mahallini görmek istedim Lou.''
''Cooper'ın başını da belaya soktun. Bugün döndü. Erken bir uçak bulabildi.''
Tam Cooper'ın başına nasıl bir bela geldiğini soracaktı ki Stone lafa girdi.
''Olguları tartışamazsın Moran. Lifleri bulduk ve tanığımız var.''
Stone'a sert sert baktım.
''Ben bir soruşturmacıyım Stone. Suç mahallinden adli tıp kanıtlarının nasıl toplanacağını biliyorum. Sen gerçekten de benim Flies'ları öldürebileceğimi mi sanıyorsun? Ya da artık aklına ne tür saçma bir düşünce geliyorsa böyle bir şey yapsam bile geriye kanıt bırakacağımı mı sanıyorsun?''
Stone, benim yanıtım yok Morin, ama senin var. Ama bana zaman ver ve en önemli sorunun yanıtını bulayım. Peki David ile Meghan'ı neden öldürdün? Ve neden kopyacı katil öldürmüşsüsü verdin bu cinayete?
Kendimi kaybetmek üzereydim. Eğer ellerimde kelepçe olmasaydı Stone'un ağzını burnunu dağıtırdım. Stone'un keyfi yerindeydi.
Elimdesin Morin, artık işim bitti. Neden itiraf etmiyorsun? Tatlımızın üzerine bir de kocaman bir dondurma parçası koyduk.
Ne dondurması?
Stone göründüğü kadarıyla diğer iki cinayeti de aynı itiraf ettiği gibi gamal işlemiş. Kanıtları bulduk.
Kalbim küt küt atıyordu. Reince döndü. Bu ne kanıtından bahsediyor dedim.
Reince lafı dolandırmadı. Gamal cesetler konusunda doğruyu söylemiş. Cesetleri Chinatown tünelinde bulduk. Tam onu söylediği yerde ve adli kanıtlar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.
Ama göründüğü kadarıyla David ile Meghan'ın öldürüldüğü sıralarda onun da Chinatown'daki cinayetleri işlediği ortaya çıkacak. 112. Kısım.
Hey, cebinde $500 nakit olduğuna emin misin bayım?
Ford arabayı Baltimore-Washington yolunda 10 kilometre kadar takip ettikten sonra taksi şoförü biraz şüphelenmiş bakışlarla arkaya baktı.
Tabii ki var. Kusura bakmazsan görebilir miyim? Bu taksiye her türlü insan biniyor da bayım. Ortalıkta bir sürü dolandırıcı var. Ben sana sen de öylesin falan demiyorum ama eğer o yeşilleri gösterirsen memnun olacağım. Bilmem anlatabildim mi?
Mürit'in aklında o sırada başka şeyler vardı ve dalgın bakışlarla arabanın ön camından ileriye bakıyordu. Taksi Ford arabanın yaklaşık 100 metre kadar gerisindeydi ve Kate Moran'ı arabaya bindiren bu iki adamın Washington'a gittiğinden artık emindi. Büyük bir olasılıkla da Adalet Meydanı'ndaki FBI yönetim bürosuna gidiyorlardı. Kadını durdurması gerekiyordu, peki ama nasıl?
''Bayım, sen beni dinliyor musun?'' dedi taksi şoförü.
''Evet, nakdim var ve parayı da göreceksin. Şimdi Ford'u geç ve ilk cepte dur.'' komutunu verdi sürücüye. Cebinden cüzdanını çıkardı ve banknotları saymaya başladı. ''Geçecek miyim?''
''Sana geç dedim, hem de hemen.'' dedi Mürit sabırsızlanarak.
Sürücü gaza bastı, taksi sol şeride geçti ve Ford'un hizasından gitmeye başladı. Ford'un yanından geçerlerken Mürit arabanın içine baktı, Moran'ı arka koltukta federallerden biriyle gördü. Diğeri arabayı sürüyordu. Taksi yeniden yavaşladı.
''Devam et.'' dedi şoföre.
''Edemem bayım, ışıklara geliyoruz.'' Mürit ileriye baktı ve ilerideki trafik ışıklarının yeşilden sarıya geçtiğini gördü.
''Tüh be, Ford'la yan yana gelmek istemiyordu. Şoför hala frene basıyordu.'' Mürit kükredi. ''Devam et, boş ver ışıkları.''
''Bayım, polis böyle bir şey yaptığımı görürse siker beni.''
''Geç dedim sana, Tanrı'nın cezası. Geçersen $1000 çıkarıyorum parayı.''
$1000 mı?''
''Duydun işte, şimdi dediğimi yap.''
Şoförün açgözlülüğü Mürit'in işine yaradı. Gaz pedalını kökleyen şoför ışık tam kırmızıya dönecekken dört yol ağzından geçti. Mürit 100 metre kadar ileride bir cep gördü ve eliyle orayı işaret etti. ''Şuraya çek.''
''Hey, senin yüzünden yasaları çiğnedim bayım. Senin derdin ne?'' diye sordu şoför.
Mürit cüzdanı cebine koydu. ''Planda küçük bir değişiklik oldu. Sen beni burada bırak.''
''Bayım, istersen seni ta Kentucky'ye bırakırım. Yani burada inmen gerekmiyor illa da. Sen sadece bana söz verdiğin 1000'liği öde yeter.''
Mürit taksiden dışarıya adımını attı ve arabanın camından şoföre bir deste banknot uzattı.
''Çok teşekkürler.''
''Ben teşekkür ederim.'' Şoför desteğe baktı. Mürit boştaki eliyle çabucak şırıngayı kaptı ve iğneyi şoförün boynuna batırdı.
''Ne oluyor be?''
Şoför inledi, kafası yana düştü ve gözleri kaydı. Mürit şoför kapısını açtı. Eski taksinin ön tarafı epey genişti ama bilincini kaybeden adamı yan koltuğa taşımak için epey bir manevra yapması gerekti. Ardından da direksiyona geçti. Dönüp arka camdan baktı ve trafik ışıklarının yeşil yandığını gördü. Birkaç saniye sonra da Ford önünden geçti. Kate Moore'un dümdüz ileriye bakıyordu. Arka koltukta dimdik oturuyordu.
''İşte buraya kadar kaltak karı.'' diyerek tükürdü Mürit ve arabayı çalıştırıp Ford'un peşine takıldı.
36. Ayrımın Sonu. Sayfa 445.